Merhabalar, ben Nil Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde iki konuğum var. Neşe Aksoy Biber ile Berrin Bal Onur. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi onlarla peynir konuşacağız. Peynire giriş 101. Onlar Türkiye'yi peynir aşkına gezmiş insanlar. Pek çok insanla bu aşk nedeniyle tanışmış insanlar ve iki çok güzel kitap ortaya çıkarmış iki kadından bahsediyoruz. Kaynak kitaplar nedir onlar? Peynir aşkına Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıktı. İlk kitap oydu. Daha sonra da 50 Peynirli Şehir Balıkesir adlı kitapları var. O da Balıkesir'de bir bölgede 50 peynir üzerine yoğunlaşıyor. Diğer kitap 7 bölgede 52 peynirdi, değil mi?
Evet.
Biz yerel peynirleri çok da iyi bilmiyorduk. Yani yeni aslında biliyor oluyoruz, değer veriyor oluyoruz. Antre Gurme Cihangir'de 30 metrekare bir dükkan olarak başladı 20 yıl önce. En kaliteli, en farklı peynirleri, bal, zeytin, yani kahvaltı sofrası ve türevleri diyeyim, bize getirdi. Yerel üreticiyle tüketiciyi buluşturdunuz ve bunu büyük bir vizyonla yaptınız. Çünkü o sıralar ortamı biraz anlatmak gerekiyor.
Evet. Yani aslında şöyle, bahsettiğimiz yıllar senin de söylediğin gibi 2000'li yıllar ve 2000'li yıllar Türkiye'de aslında geleneksel ve yerel ürünlerin gözden düştüğü yıllar. Evet. Daha çok endüstriyel ürünlerin güvenli varsayıldığı ve daha yerel üretimin merdiven altı üretim olarak tanımlandığı, kontrolsüz ürünler olarak adlandırıldığı yıllardan söz ediyoruz. İşte tam o yıllarda biz biraz o dönemki Berrin'le yaptığımız mesleğimiz sebebiyle, yurt dışı seyahatlerimiz, işte Türkiye içindeki seyahatler sebebiyle dedik ki neden bizde olmasın? Yani bizim de çok güzel bir çeşitliliğimiz var. Avrupa'da gördüğümüz o güzel gurme shoplar, içinden çıkamadığımız, gittiğimiz zaman bayılarak alışveriş yaptığımız noktalardan Türkiye'de yoktu. Hani birkaç şarküteri vardı işini iyi yapan, hala da devam ediyor onlar. Ama biraz daha yerel ve geleneksel ürünlerin şehirli kültürle buluşabileceği, kentteki insanların algısını değiştirebileceği bir formla yer almasını istedik. O dönemde Cihangir'de yaşıyordum ben ve Berrin'le birlikte ortak bir geçmişimiz vardı. Medyada birlikte çalışıyorduk. Cihangir'de de yabancı yaşayan sayısı çok fazla vardı. Ekspatlar, işte konsolosluklar vesaire. O bölgenin bu iş için doğru bir başlangıç noktası olabileceğini düşündük. Bir de onun dışında işte Türkiye'de yaşayan İstanbul'daki gazetecilerin, daha kamuoyunun önde gelen isimlerinin yaşadığı bir noktaydı. Ve o küçük dükkanda biz Türkiye'nin yerel ve geleneksel peynir çeşitliliği ana tema olmak üzere diğer kahvaltılık ürünleri de içinde barındıran bir konseptle ortaya çıktık. Ama burada bir şey eklemek istiyoruz. Bu konseptin ortaya çıkması sadece bizim fikrimiz değildi. O dönemde Mehmet Yaşin, Mehmet abi, sen de çok iyi tanıyorsun. Atlas dergisinin genel yayın yönetmeniydi. Mehmet abiye fikrimizi anlattık Berrin'e. Böyle bir şeyler düşünüyoruz, ne dersiniz dedik. Mehmet abi bizi çok güzel isimlerle buluşturdu. Artun Hoca'yla, Osman Serim'le bir araya getirdi. Osman Selim de yiyecek içecek sektörünün gerçekten önde gelen isimlerinden bir tanesidir. Çok önemli bir rol modeldir. Artun Hoca o dönemde Süt Uyunca isimli NTV'ye bir belgesel yapıyordu ve ilk kitap bize göre Türkiye'nin peynir konusunda yapılmış en önemli kaynaklarından bir tanesi Süt Uyunca isimli kitabı. Bizim de her zaman başucu kitabımız. Hocamızla bir araya geldik. Artun Hoca dedi ki madem böyle bir şey düşünüyorsunuz, o zaman siz bu konsepti çok geniş tutmayın, Türk peynirleri üzerine odaklanın. Yabancı çeşitleri bir tarafa bırakın, bizde zaten yeterince zenginlik var dedi. Dolayısıyla onları da buradan almadan geçemeyeceğiz. Yani bu fikir sadece bize ait değildi. Ve Artun Hoca bize hakikaten çok güvendi. Bütün kişisel arşivini, o güne kadar yaptığı bütün o network'ü bizimle paylaştı. Ama biz de Berrin'le miras yedi olmadık, böyle hazıra konmuş gibi. Ve şunu söyledi: mutlaka seyahat edin, gezin, yerinde görün, tespit edin. O günden sonra işte yıl 2000 biz Türkiye'yi gezmeye başladık. Önce yaptığımız ticaret için bunu yapmaya başladık ama ardından gördük ki ticaretin çok ötesinde bir değer var ortada. Bu sefer kültürel çalışmaları için yola çıktık. Peki biraz Berin devam etmek ister ondan sonrasını.
Ertun Hoca'nın bize verdiği motto çok güzeldi hakikaten. Gidin, görün, tadın. Oturarak Hı-hı. hiçbir şey yapmayın demiştin Neşe'nin dediği gibi. Bizim için müthiş bir öneriydi bu. Neşe'yle de çok iyi sahiplendiğimiz bir konu. Peynir aşkına hep nasıl düştünüz derler. Aslında öyle düştük. Hakikaten bir şeyi anlamak istiyorsanız yerinde gördüğünüzde bambaşka bir deniz deryanın içinde buluyorsunuz kendinizi. Hani hep böyle peyniri çok severdik, tutkuyla bağlıydık, ailelerimiz üreticiydi gibi hikayelerimiz yok bizim Neşe'yle. Ama peynirin içine girdiğiniz andan itibaren tek bir üründen, hani beyaz standart bir üründen binlerce çeşide nasıl ulaştığını insanlığın görüyorsunuz. Hani o insanlığın tesadüfen bulduğu birçok gıdanın içerisinde peynirin çok özel bir yeri olduğunu görüyorsunuz. Çok kadim bir ürün olduğunu görüyorsunuz. Ve gittiğiniz her yerde o yeri yeniden keşfetmenizi sağlayan bir ürünle karşılaşıyorsunuz. Peynir üzerinden bir yere bakmak diyoruz biz artık. İşte peynir üzerinden Türkiye'ye bakmak, Hı-hı. peynir üzerinden Balıkesir'e bakmak, peynir üzerinden gittiğiniz şehirlere bakmak, insanı tanımak, o insanların gerçekten özgünlüğünü fark etmek, özelliğini fark etmek, yaptığı ürün özgün insan birlikteliğini fark etmek hakikaten bizi bambaşka bir yere taşıdı. Ardından da işte kitaplara getirdi. Peynir Aşkına isimli ilk kitabımız çıktı ortaya. Yani ticaretle başlayan bir şeyle geldiğimiz nokta, hani bizim hep hayallerimiz vardır Neşe'yle, hep bir hayal üzerinden yürürüz. Ama bizi getirdiği noktada gerçekten kitaplar çok ayrı bir yere taşıdı bizi. Çok fazla Türkiye'nin yerel peynirlerine sahip çıktık Antre Gurme sayesinde. Onları hep tattırarak, bildirerek bizim aynen biz nasıl yol aldıysak bütün hani dükkanımıza giren müşteri diyemeyeceğiz artık. Beraber peynir aşkıyla yol aldığımız, tadım yaptığımız kişilerle hani onlara peyniri bildirerek yol alma yolculuğu kitap larla bambaşka bir çehreye büründü. Türkiye'nin peynirlerini anlattığımız peynir aşkına bizi peynir dünyasının genişliğiyle daha çok kavuşturdu. Ardından gelen Balıkesir zaten tek bir noktada bize bu zenginliği tekrar ortaya koydu. Müthiş bir derya. Hakikaten iyi ki girdik, iyi ki beraber yol aldık ve almaya devam ediyoruz.
Bir de mesela işte İbrahim Bey var. Kaç senedir sizinle çalışıyor?
Açıldığı beri. Günden beri. Hatta 20 yıl. Dükkan açılmamıştı aslında. İbrahim Bey'le biz el sıkıştığımızda inşaat döneminde dükkan yapılırken İbrahim Bey'le yollarımız birleşti. Ardından Hasan bize dahil oldu. İşte dükkan açıldığından beri Hasan'ımız İbrahim Bey'imizle birlikte. Onlar zaten dükkanın gerçek sahipleri.
Tabii canım, gidiyorum el sallıyor Nilay Hanım, bu evet. peynir verelim. Şimdi ben sizin Peynir Aşkına kitabınızdan Artun Hoca'nın girişinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani 90'ların sonu, 2000'lerin başında peynir ortamı nasıl? 90'lı yılların sonu, 2000'lerin başı, biraz ortamı anlatmak lazım. Artun Hoca'nın girişi de bence bunu gayet iyi yapıyor. Diyor ki, damak tadı ve alışkanlıklarımızın ağırlıkla beyaz peynir ve kaşar peynirleriyle sıradanlaştığı, günümüzdeki gibi yöresel ürünlerin büyük kentlerdeki süpermarket raflarına zenginlik katmadığı 90'lı yıllarda yeni bir Türk peynir çeşidini keşfetmek için başka bir formül olmasa gerekti diyor. Gidin, görün, tadın, öğrenin. Türkiye ekonomisi ve turizminin batıya odaklı olduğu o dönemde tuzu kuru peynir severler Fransız Roquefort, Camembert, İtalyan Parmesan ve Mozzarella gibi bildik ancak görece pahalı yabancı peynirlerle sofralarına biraz da züppe havalı bir çeşni katarken Anadolu'nun ne denli zengin bir peynir hazinesi olduğunu çoğumuz bilmiyorduk. Oysa binbir tür ot ve çiçeğin boy verdiği, kekik kokusunun insanın içini ferahlattığı renk cümbüşü dağlara, yaylalara, çayırlara, ovalara, dahası yüzyıllardan süzülüp gelen yoğurtçuluk ve peynircilik geleneklerine sahip bir ülkeydik. Nitekim İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlere yerleşmiş ancak memleketleri ve hemşerileriyle ilişkilerini hiç koparmamış birçok komşu ailenin erişte, tarhana, pekmez ve pestinin yanında geldikleri yörelere göre köylü çayır peyniri, tulum, küp, örme ve tel peynir stoklarını ihmal etmediklerini de görüyorduk. Peki peynir nedir? Neden oluşur? Ne zamandan beri bu topraklarda peynir yapılıyor?
Peynir aslında belki dünya coğrafyası üzerinde yapıldığı ilk topraklar burası diye kaynaklar bize hep onu anlatıyor, onu gösteriyor. Hayvanların evcilleştirildiği ilk bölge Mezopotamya'dan günümüze uzanan ve peynirin işte tesadüfi buluşmaları, yörük göçer halkların bu göçler sırasında süt ürünlerini küçük hayvan besiciliğiyle başlayan ve uzun süre koruma gerekliliğinden oluşan ihtiyaçlar peynirin doğduğu topraklar olarak bize Anadolu'yu işaret ediyor. Ama gerçek gelişimini tabii ki Türkiye'de yeterince verebildi mi? Bu çıktığı yolu ve yolculuğu bir değere dönüştürebildi mi? Bu kadar geçen yüzyıla rağmen hayır, orada Avrupa bizden topu aldı ve çok güzel bir şekilde bir dünya değerine dönüştürdüler. Hmm. Küresel ekonomide çok önemli bir yere sahip, önemli bir gıda ürünü formuna girdirdiler. Ama bizim tabii Anadolu'daki peynir geleneğimiz o kadar eski ki öyle böyle bugüne kadar da geldiğini görüyoruz. Yani tüm bu yetersizliklere, işte ürünlerin standartı, markalaşması, üretim biçimlerinin ve formlarının yenilenmesi, günümüze entegre edilmesi konusunda türlü türlü sıkıntılar yaşamış olsak da bugün işte bizim kitaplarımızda, Artun Hoca'nın kitabında görüyoruz ki hala bu çeşitlilikle karşılaşabiliyoruz. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi şeydir, hala yeni peynirle tanışıyor musun? Evet, mesela ikinci kitabımızda hiç görmediğimiz peynirleri tanıdık, tattık ve kayıt altına alma şansına sahip olduk. Peynir bizim için çok eski ve kadim bir gıda Türk halkı için. Bir de tabii Anadolu'nun kendi yapısı, aldığı göçler, farklı halkların bir aradalığı, coğrafya farklılığı, iklim farklılığı peynirin farklı formlara ulaşmasına sebep oluyor. Tabii ki sütten yapılan, sütün en saf hali, en doğal hali diyebiliriz peynir için. Ve uzun süre korunabilir yapısıyla da evlerin uzun süreli tüketimlerine olanak sağlayan en önemli gıda maddelerinden bir tanesi. Sütler, peynir nereden geliyor ya da ilk çeşitliliği? İşte keçi, koyun, inek, manda kullanılan sütten başlayarak aslında temel olarak sütün içerisindeki sıvı ve katı maddenin ayrıştırılmasıyla elde edilen sütün katı formu diyebiliriz. Hı. Bir maya ya da asit yardımıyla içindeki fazla içindeki neminden, suyundan kurtularak katı bölümünü elde ettiğimiz temel olarak peyniri böyle anlatabiliriz. Kullanıldığı süt, karışımlar, yapılma prosesleri, mayalanmadan itibaren yani kullanılan mayadan, mayalanma ısısından, işte sonraki olgunlaştırma, süzülme, baskılama, askıda tulum, baskıda tulum gibi pek çok detay içerisinde barındıran bütün bir prosesin farklılığı da bize peynir çeşitliliğini sunuyor.
Şimdi şöyle, sizin kitabınızın girişinde peynir aşkına o kadar güzel anlatılıyor ki yani teknik değil, herkesin anlayabileceği değil de şöyle çok basit. Peynir neden oluşuyor? Yağ, protein, laktoz, su. Ama daha sonra peynir yapıldıktan sonra aslında içinde laktoz kalmıyor değil mi?
Evet. Yani çok az bir miktar.
Çok az bir miktarda kalıyor.
O da şöyle, aslında laktoz dediğimiz şey süt şekeri. Hı hı. Kazein dediğimiz şey süt proteini. Evet. Su, yağ, mineraller. Hı hı. Bunlar Neşe'nin az önce söylediği gibi süt aslında peynirle kendini sonsuzluğa atıyor. Çok güzel. Katı formudur deriz sütün. Laktoz maya ile beraber yok oluyor. Peynire dönüştüğünde içinde çok az bir miktar kalıyor. Peynir altı suyuna geçiyor ağırlıkla laktoz. Dolayısıyla aslında çok yoğun bir hale dönüşüyor. Ve bizim laktoz insanda bazen belli sorunlar yaratabiliyor. Hı hı. Genel olarak da burada da anlattığımız bir sorun laktoz intolerans dediğimiz meseleye sebep oluyor. Özellikle de bizim gibi sütü yoğurda peynire çevirerek yemeye alışmış topluluklar için. Kuzey Avrupa topluluklarında daha süt kolay sindirilebiliyor. Bu bir şekilde dönüşüme uğramış. Ama bizim gibi toplumlarda özellikle de insanların %70'inde laktoz intolerans dediğimiz hadise var. Çünkü bir enzimi 2 yaşından sonra çok üretemiyoruz bağırsaklarımızda. Hı-hı. kalınca bağırsaklarımızda. Sütün o sindirimini kolaylaştıramıyoruz. Dolayısıyla peynir aslında bunu sindirebilmemize olanak tanıyan bir gıda ürünü olarak da karşımıza çıkıyor. Belki de bu nedenle bu topraklarda daha çok peynir ve yoğurt yapar olmuşuz. Kuzey Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz daha aslında süt çok yoğun tüketilir. Tabii. Bizde o kadar değil. Bizde daha peynir tüketimi, daha katılaşmış formlar tüketime uygun. Dolayısıyla bunun içindeki mineraller daha sindirilebilir formlara dönüşüyor. Ve peynir bizim için çok değerli bir besin unsuru haline dönüşüyor.
Siz çok güzel bunları da sıralamışsınız. Peynir nasıl yapılır? Sütün mayalanmaya hazırlanması, mayalanma, parçalanma, süzme ve kalıplama.
Evet.
Peyniri olgunlaştırma, bu da çok önemli bir
tabii,
süreç.
Tabii.
Ve bütün bu süreçler. Sütün türleri işte keçi, koyun, inek, kısrak, manda, çiğ süt, pastörize süt hepsi değiştiriyor her şeyi. Bir de
kesinlikle
maya var, şırdan mayası var.
Evet.
Bitkilerden oluşan mayalar var,
evet.
Değil mi? Yani
evet, şırdan mayası zaten aslında geleneksel peynirciliğin en temel evet, mayası. Hayvanın midesinde bulunan, dördüncü bölümünde bulunan bir noktadan alınıyor. Süt emme çağındaki hayvanların daha henüz hiçbir ot yemeden midelerinde o emdikleri sütü parçalayıp sindirebildikleri bir enzim. Bizde de işte o laktaz dediğimiz enzim. Bizde 2 yaşından sonra üretilmiyor. Hayvanlarda bu enzim peynirin sütün katılaşmasına, pıhtılaşarak dönüşmesine sebep oluyor. İşte insan oğlunun tesadüfen ne diyelim o hisleriyle bulduğu şeyler ya da işte ilk dönemlerde hiçbir şeyin atılmadığı hayvanlardan çıkan o midenin, derilerin her şekilde kullanıldığı bir dönem var. Sütü içine koyup ve tesadüfen pıhtılaştığını görüyorlar. Yenilebilir bir forma döndüğünü görüyorlar. Bunların hep devamlılığı peynir çeşitlerini ortaya çıkarıyor.
Nasıl bir tesadüf olmuş ki değil
tesadüf,
mi? Ne kadar
evet,
enteresan.
Yani hep bir koruma. Yani insanoğlunda zaten biliyorsunuz gıdada bulunan birçok şeyde hep ben bunu daha nasıl çok saklarım?
Evet.
Kendimi daha nasıl korumaya altına alırım? Bundan doğan hadiseler. Dolayısıyla bu bizim temel geleneksel peynir mayamız. Binlerce yıldır diyebiliriz aslında keşfedildiği andan itibaren çeşitli peynir reçetelerinin gelişmesini sağlayan maya bu. Yani süt pıhtılaştıran temel enzim bu. Fakat sonrasında tabii bu yeterli miktarda üretilememesi, vejeteryanlık, işte endüstrinin gelişmesi farklı mayaların oluşmasına sebep oluyor. Şu an genel olarak kullanılan şırdan, yani geleneksel şırdan mayasının uygulanmış, endüstride uygulanmış formları, onun uygun hale getirilmişleri, kimozin dediğimiz enzimin daha yoğun olarak süte uygulanan maya formları geliştirilmiş durumda. Herkes bize sorar işte şırdan mayası diye. Tabii ki artık hani sürekli hayvanlardan edinilmiş çok geleneksel mayalar kullanılmıyor ama bunların geleneksel formları, sağlıklı hale getirilmiş formları peynir üretimi için kullanılıyor.
Mikrobiyal mayalar da var.
Evet.
Gen teknolojisiyle üretilen evet, mayalar da var. Ve bitkisel
mayalar
var.
Evet,
ben bayıldım onlara.
Ben onu ekleyecektim. Şimdi şöyle, örneğin yabani enginar bitkisinin çiçekleri kurutularak ondan ayrıştırılan bir enzim yine kordasin A enzimi. O da yine sütü mayalamaya uygun bir form olduğu keşfedilmiş. Yine aynı şekilde incir ağacı kabuğu, ısırgan otu, deve dikeni, peygamber çiçeği, civan perçemi ve ebe gümeci gibi çeşitli bitkilerden de buna yakın enzimler elde ediliyor ve gelenekte bazı bölgelerde bu bitkilerden destek alınarak peynir üretildiğini de görüyoruz, biliyoruz. Yani aslında doğada her şey bize çok güzel bir çeşitlilik sunuyor. Yeter ki ona bir ses verelim, kulak verelim. Örneğin biz ikinci kitabımız için 50 peynirli şehir Balıkesir'e gittiğimizde Hıdrellez zamanı, daha önce gittiğimizde Kepsut köyüne bize şey dediler. İşte biz baharda Hıdrellez'de çiğden yoğurt mayalarız. İsterseniz gelin birlikte bakalım, buna bir tanıklık edelim birlikte. Tamam dedik. Hakikaten gittik, 4 Mayıs gecesiydi galiba. Gece 2.30'da otelden kalktık. Kepsut'un Bükdere köyüne gittik. İşte elimize bizim yemek kaşıkları ve kavanozlar verdiler. Hep birlikte köylü hanımlarla, Emine Hanım'la birlikte çiğden sabaha karşı o çimenlerin üzerinde olan çiğleri topladık. Kavanoza aldık.
Şahane.
O sırada taze sağılan süt geldi. Sağ masasıyla o süte biz topladığımız çiğleri mayaladık. İnanış o ki işte Hıdır'ın getirdiği bir şey bu ve o sene eğer bu yoğurtlar tutarsa var yılı, tutmazsa yok yılı gibi böyle belli inanışlar var tabii doğal olarak. Hakikaten yoğurt tuttu. Üstelik de taş gibi tutan bir yoğurt oldu. O sene var yılı oldu, biz ödül aldık Balıkesir kitabıyla bizim için. Herkes için varlık ama kitabımızın aldığı ödülü biz onunla birleştirdik.
Biraz onu da anlatsana araya girmişken. Evet. Çok önemli bir ödül. Süt ürünleri dalında evet, aldı şöyle, değil mi özellikle? Dünyaca ünlü bir ödül aldınız
Gourmand
sonuçta.
Aslında dünyada 1996 yılından bu yana yapılan ve yemek kitapları, yemek etkinlikleri arasında en önemli yerde olan bir yarışma. Hı hı. Çok sayıda ülkenin katıldığı, 200'ü geçen bir sayı, 216 idi galiba 2018 yılındaki katılım sayısı. Gerçekten çok önemli bir yemek kültürü yarışması. Bizim ilk kitabımız da Türkiye'den temsiliyet hakkı kazanmıştı aslında ve 4. baskısı, bilmiyorum senin elindeki kitap hangi baskı, göremedim.
Benimki ilktir.
İlktir ama burada bak 4. kitabında yine Gourmand logosuyla basılmaya hak kazandı.
Olsun gerekli.
50 peynirli şehir Balıkesir'de tamamlandığında biz kitabımızı oraya göndermeye karar verdik. Ve bir süreç başlıyor kitabı gönderdikten sonra. Türkiye'den çok sayıda eser de daha önce zaten gitti. Farklı derecelerde başarıya ulaşan kitaplarımız da mevcut. Ama bizim 50 peynirli şehir Balıkesir kitabımız 12 son finalist arasından ki aralarında İsviçre, Fransa, İngiltere gibi yayın dünyasında gerçekten çok önemli ülkelerin ve eserlerin yarıştığı bir platformda dünya birincisi oldu. Sahneye davet alırken şöyle anons ettiler. Bu kadar yıldır gastronomi dünyasında çeşitli kitaplara, yayınlara ev sahipliği yapıyoruz. Ama bize Türkiye'nin peynirinin olduğunu duyurduğunuz için size teşekkür ediyoruz.
Ay geldi delirme ama bir taraftan da ya. Çok
evet,
yazık bize.
Yani çünkü hiç bilinen, konuşulan bir kavram değil Türk peynirleri. Ne yazık ki hala bilinmiyor. Evet. Yani kültürel olarak bilinmiyor, ticari olarak bilinmiyor. Hiçbir şekilde dünyada ya küresel ekonomi içerisinde adı geçen, başlığı olan bir başlık değildi. Bu anlamda o anons bizi hakikaten kendi başarımızın ötesinde ya da kitabın başarısının ötesinde Türkiye'den bir ses verebilmek adına tek bir üründe olsa çok büyük gurur verdi. İnanılmaz bir heyecandı Nilay.
İki soru soracağım. Birincisi, bu kitap İngilizce'ye çevriliyor mu? Bir de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yaptınız. Aslında böyle belediyeyle iş yapmak her zaman kolay değildir. Yani çok güzel bir işbirliği olmuş ortaya çıkan kitap bir kere.
Şöyle, bizim ilk kitabımızın ardında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'du o dönemde. Kitap Peynir Aşkına'nın basında gördüğü ilgi sonucunda birkaç yazıyı okuduktan sonra şehrinin değerlerini bilen bir başkandı ve bizi davet etti. Dedi ki hani bu şehir Balıkesir'in, Türkiye'nin mandırası.
Gerçekten
ve
öyle.
Ve biz şehrimizi peynir konusunda markalaştırmak istiyoruz. Siz de çok güzel bir kitap yapmışsınız. Bu kitap, bize de böyle bir kitap yapar mısınız gibi bir öneriyle geldi. Tabii ki Behrin'le başta endişelerimiz var. Çünkü biz ilk kitabımızı kendimiz yaptık. Yani Peynir Aşkına'nın bütün bütçesi, maddi, manevi, bütün altyapısı bize aitti. Sevgili Ahmet Ağoğlu ile birlikte. Ahmet fotoğraflarını çekti. Türkiye'yi birlikte gezdik. Herhangi bir sponsorumuz vesaire olmadan. Daha sonra da İş Bankası Yayınları basmaya karar verdi ve kitap öyle çıktı. Ama ikinci kitapta böyle bir öneri, hani bizi sınırlar mı diye önce düşündük. Sonra dedik ki hani bu bir fırsat aslında bir şehre yakından bakabilmemiz için. Çünkü ilk kitapta Türkiye'ye bakmıştık. Sadece bir şehre yakından bakmak bir taraftan da heyecan verdi.
Devam edeyim Neşe'ninkinden, nerelere katılacağımızı ondan sonra aktaralım. Balıkesir bir kere çok ilginç bir coğrafya. İşte Balkanlardan Kafkaslara pek çok göç olaylarına tanık olmuş. Bir kere 3 ayrı noktaya kıyısı var diyebiliriz. 2 noktaya, Marmara ve Ege ile buluşuyor ama İç Anadolu'ya da çok yakın bir bölge. Hı-hı. Dolayısıyla göçlerle çok beslenmiş. Dolayısıyla Türkiye'nin küçük bir hakikaten temsiliyeti var orada. Hem işte Trakya'nın farklı peynirlerinin özelliklerinin yansımasını görüyorsunuz. Kafkaslardan gelen Çerkez, Zabaza kültürlerini görüyorsunuz. İç Anadolu'dan gelen tulum peynirlerini görüyorsunuz. Ege'den gelen salamuraları görüyorsunuz. görüyorsunuz. Kelle peynirinin envai çeşidini görüyorsunuz. Artun Hoca'nın kitabında çok güzel bir söz vardır. Italia Calvino'nun söylediği. Her peynirin ardında farklı bir mera vardır, farklı bir göğün altında der. Hmm. Biz Balıkesir'de, işte o küçük coğrafyada bunun hepsini gördük gerçekten. Dolayısıyla gittiğimiz her noktada işte bir İvrindi kelle peyniri. İşte Savaştepe kelle peynirinden ne kadar farklı olduğunu gördük. İşte koyunun, keçinin, oranların, reçetenin, el ustalığının farklılığını gördük. İşte tereyağı, hani gidiyorsunuz 5 ayrı tereyağı ama farklı farklı tatlarını, kiminin çiçek koktuğunu, kiminin o bölgenin farklı bir aromasını taşıdığını gördük. Çok yeni üretim biçimleriyle karşılaştık. Çok yeni olgunlaştırma yöntemleriyle, peyniri koruma yöntemleriyle karşılaştık.
Şey sorabilir miyim? Kuşak, kaç kuşak mesela peynircilik yapıyor? Öyle bir gözleminiz oldu mu? Mesela yurt dışına gittiğimizde ya da gittiğinizde diyeyim, Neşe biraz bahsetti, Avrupa'da onun kültürünü oluşturdular, hı hı, diye. Hani bir apelasyon var, kuşaktan kuşağa aynı ürünü üretme var. Türkiye'de nasıl şu anda?
Mandıralarda aslında hiç fena değil. Yani 3-4 kuşaktır devam eden peynircilerle biz karşılaştık, hmm, eskiden beri devam eden. Zaten o üreticilerde gerçekten nadir ürün, nadir üretici ilişkisi dedik ya başta. Onu çok net koyuyor ortaya. Hmm. Yani çünkü o geleneği gerçekten kırmamaya çalışıyorlar. İşte mesela hala mandırama inek sütü sokmam diyen peynirciler olduğunu görüyoruz. Çünkü eskiden inek sütüyle yapılan peynir hatalı peynir gibi görülür. Hmm. Bizim topraklarda koyun keçi aslında küçük baş hayvancılığın getirdiği peynirler çok kıymetli. Özellikle koyun sütünden peynirler çok kıymetli. Hmm. O geleneği hala devam ettiren az da olsa üretici olduğunu görüyoruz.
Şimdi hem iyi hem kötü.
Yani bir yandan evet ama gelenek devam ediyor. Bir şekilde konuluyor. Bunlar, hmm, önemli. Balıkesir'in dolayısıyla özelliği bu. Yani çok geniş coğrafyadan insanların bir arada toplanıp o kültürü çok güzel harmanladığı bir şehir. Ve dolayısıyla biz bütün bölgeyi dolayısıyla açtıktan sonra baktık ki elimizde 50 civarı peynir var ve dedik ki bu kitabın adı 50 peynirli şehir olsun. Kitabın, tabii, adı sonradan ortaya kondu. Hmm. Ve kitap çıktıktan sonra Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı'nın Ark of Taste listesine 2 tane peynirimiz aday oldu. Bunlardan bir tanesi az önce Neşe'nin anlattığı Kepsut Bükdere Köyü'nün küflü katık peyniri. Özü de hıdrellezde mayalanan aslında, hmm, o yoğurda dayanır. O yoğurt ilk maya diyoruz biz ona. Hmm. İşte yörüklerin mayaları bittiğinde hıdrellez zamanı mayalarını tazeleyip süzdürdükleri yoğurdu bekletip olgunlaştırıp deriye bastıkları çok özel bir peynir bu. Hakikaten çok kadim bir kültürün uzantısı. O deriler özel olarak meşe ağaçlarından elde edilen bir takım boyalarla yatırılıyor, kaynatılıyor. Deri hem rengini değiştiriyor hem kokusu gidiyor. Çok özel bir şekilde dikiliyor elle. Peynir
ya,
onun içine
emeğe
basıyor, olgunlaştırılıyor, hmm, ve belli bir ayın sonunda küfleniyor. Mesela bu Ark of Taste listesine girdi. Ark of Taste de dünyadaki belli ürünleri koruyan Nuh'un Ambarı diye çevirdiğimiz tam Türkiye'de yok, hmm, olmaya yüz tutmuş ama hakikaten dünya mirasına aday ürünlerin yer aldığı bir liste. İkinci peynirde yine Sındırgı'nın Eğridere'deki içi yünlü tulum. Derinin kıllı tarafına basılan bir tulum. Ters tarafına basılıyor. Biz çok duymuştuk Neşe'yle, ilk defa tanık olduk. Ürünlerine çocukları gibi bakan, hakikaten gözleri gibi bakan, bastıkları andan itibaren o peyniri tuluma, onu her gün çeviren, nemini alan, hani bir bebeğe nasıl bakarsınız, nasıl kundaklarsınız, nasıl işte silersiniz, öpersiniz, peynire öyle bakan, açılırken de neredeyse yapan teyze ağlıyordu. İyi açın, dikkatli bakın, ezmeyin gibi. Dolayısıyla gerçekten çok kıymetli ürünler. Bu iki ürün Ark of Taste listesine girdi. Bundan sonra şimdi Terra Madre'nin etkinlikleri oluyor İtalya'da, Torino'da. Bu iki ürünü oraya götüreceğiz inşallah gelecek Ekim ayında. Orada yer alacaklar. Ve dolayısıyla kitap İngilizce'ye çevrilecek. Bu etkinliklerde tamamen bulunacak. Gastroekonomi Zirvesi var gelecek Mart ayında. Gastroekonomi Zirvesi'nde de yine uluslararası bir etkinlik. Kitabın İngilizcesinin etkin bir şekilde orada yer almasını.
Ben de herkese almak isterim yani. Bu arada
başka da zaten İngilizce çevrilmiş bir kitap yok. Biz aslında bunu da çok önemsiyoruz. İşte dünyada baktığımızda kitaplara Türk peynirleriyle ilgili en fazla 3 ürün görürsün. İşte tulumdur, beyaz peyniridir, dil peyniridir en fazla. Yani 2'yi de aşmaz. Hmm. Dolayısıyla bu bizim için çok önemli bir temsiliyet olacak. Çünkü hani hem yoğurttan üretilen peynirler, kelleler, beyaz peynirler, salamuralar, lor çeşitleri, bin bir çeşit işte tulumlar. Türkiye'nin hakikaten çok özgün peynir çeşitliliğini ortaya koyan bir kitap unsuru olarak.
Bir şey ekleyebilirim. Onun ötesinde bunu bir kültür serisi haline dönüştürüyoruz şimdi. Balıkesir'in biliyorsun ki bir de zeytin gibi bir değeri var. Hmm. Çok önemli. Türkiye zeytinciliği içerisinde çok önemli bir yere sahip. Ekmekle birleştirip peynir, ekmek, zeytin ilk kez bir şehrin mutfağı dışında sadece sahip olduğu ürünlerle bir kültürel serisi olacak. Bu konuda da belediyenin yine samimi, içten yaklaşımını arkamızda görmek bizi hakikaten çok mutlu ediyor.
Aslında yanlış bildiğimiz şeyler var. Geçen gün işte başka bir ildeydim. İşte ezine peyniri yapıyor onlar diyor. Ezine peyniri yapılıyor olamaz Karadeniz'de. Yani bu çok basit, çok yani komik bir şey ama öyle. Yani ezine peyniri denilebilmesi için nedir? Tam yağlı koyun, keçi, inek sütünden üretilen salamuralı tenekelerde oluşturulan peynir olması gerekiyor. Ezine, Bayramiç, Ayvacık ve Çan civarında yapılıyor olması gerekiyor. Yani
hayvanların orada otlamış olması
Sütün
gerekiyor.
Sütün
oradan gelmesi.
Tabii sen Karadeniz'de ezine peyniri yapamazsın. Sivas'ta yapamazsın. Yani İç Anadolu'da yaptığın şeyi ezine diyemezsin. Yani biz artık işte marketlerden alıyoruz ezine peyniri diye. Çünkü kafamızda onun bir tadını kurgulamışız. Onu öyle diyoruz. Yani bizim bunları artık ayırt ediyor olmamız lazım.
Mesela bunun için de yerel yönetimlere çok iş düşüyor.
Tabii onun için yani şimdi kim dinliyordur dinlemiyordur bilmiyorum kesinlikle. Ama elinde kitabı olmayan insanlar da yokluk hissetmeden dinleyebilsinler. Onu da çok istiyorum. Hani gidip alırlar, alsalar çok güzel olur. İşte içinde tarif de var, peyniri de öğreniyorsun, yöre öğreniyorsun. Yöre insanı hakkında bilgi sahibi oluyorsun. Mesela küflü peynir, demin küflü dediğin için. Hı-hı. Konya küflü peyniri mesela biz buraya getirdik Konya'dan ve hemen bir arkadaşımızın mekanına gidip pizzaya koydurmak istedik. Yani evet. Kendimiz yiyeceğiz işte, her şey bitmiş. Yani 4-5 kişi kalabalığız, korktu. Yani küflü peyniri yiyecek miyiz? Yani nasıl anlarız küflü peynirin zararsız olabileceğini? Yani aldığımız yeri bilmek midir mesela bunun yöntemi?
Konya küflü peyniri aslında bölgede çok yüzyıllardır üretilen, evet, tüketilen bir peynir. Anadolu insanı da küfü seviyor aslında. Eskiden hepimizin belki bilirsiniz. Evet. Anneannelerimiz penisilindir küf güzel yiyelim denirdi. Biz de kitap için yola çıktığımızda, yani yıllardır antrede satıyoruz 2000 yılından beri. Konya küflü peyniri bize geliyor. Çok eski bir üretici. Ve lezzetle biz yiyoruz. Yabancı şefler geliyor, en çok sevdikleri peynir alıyorlar, sos üretiyorlar. Bizim Neşe'yle çok yaptığımız bir çalışma, ilk açıldığından beri antreye yabancı şeflere Türk peynirlerini tanıtmak. Hı hı. İlk zaten menülerine koyan aslında 5 yıldızlı otellerde yabancı şefler olmuştur.
Tabii, tabii.
Türk şeflerimiz biraz hep mesafeli yaklaşmıştır. Bizim peynirlerimiz çok tuzludur, yenmez, müşterilerimiz istemiyor vesaire gibi. Ama yabancı şefler yereli ve yerel değeri daha önden onlar farkındalıklı yaşadıkları için buraya geldiklerinde zaten yerel ürünler arıyorlardı. Ve bizim peynirlerimize çok itibar ettiler. Çok değişik reçeteler geliştirdiler ve biz de çok geliştik bu manada. Hı hı. Dolayısıyla onun yayılmasını aslında Türk şeflerimizle beraber de geliştirerek aktarım yapmamıza çok olanak sağladı. Konya küflü bu anlamda bizim çok sevdiğimiz bir peynir haline geldi. Çok tanıttığımız, çok tattırdığımız. Peynir kitabını yaparken de Konya'ya gittiğimizde bunun peşine düştük. İşte pidecilerde pişmesine tanıklık ettik, reçetelerine tanık ettik, üretim yerlerini gördük. Spontan bir küf olduğunu zaten biliyorduk, onları gözlemledik. Erzurum Üniversitesi'ne gittiğimizde de orada yapılan bir araştırmanın peşine düştük. Hocalarla görüştük. Erzurum Üniversitesi şunu yapıyordu. Civil peyniri de vardır biliyorsunuz. Civil peyniri de küflendirilir ve orada da çok sevilerek tüketilir. Küflü civil. Herkes iyi küflendiremez. Ama iyi küflenildiğinde hakikaten çok böyle lezzetli, damağı müthiş dolduran, besleyen bir peynir. Lavaşın içinde tüketirler. İşte fırına atarlar, eritirler, tüketirler. tüketirler. Erzurum Üniversitesi'nde hocalarla görüştüğümüzde Anadolu küfünü ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bu Anadolu küfünden de kendi peynirlerimizi üretelim diyorlar. Spontan küf olduğu için bizimki. Belki onu da açmak lazım. Biraz dağınık oldu ama spontan küf ne demek? Bu Roquefort peyniri, Danish Blue'lar ya da işte Stilton'lar, onlar çavdar ekmeğinden üretilen ve bekletilen, küflendirilen bir ekmekten kültür elde ediliyor ve üretim sırasında içine beslenilerek geliştiriliyor. Bizim küflerimiz ise ya mağaralarda olgunlaştırılan peynir kendiliğinden küfü geliştiriyor ya da işte bekletildiğinde biraz hani ortam ısısı yükseltiğinde küf gelişimi oluşuyor. Hocalar bunu araştırırken işte Anadolu küfünü ayrıştırıyorlar. Belli bir noktada hani belli iyi bir kültür üretiliyor. Şu an sonuçlanmamış. Devamlılığını biz de takip etmedik. Ama iyi bir çalışma sürüyordu TÜBİTAK'la beraber. Şunu söylediler bize: Anadolu küfü hep bizim hayatımızda var. Biz seviyoruz. Evet, toksik maddeler olabilir. Bunun kontrolünü yapmak hepimizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak bir şey ama belli sürelerle izin verdiğinizde hiç yapımızı bozacak bir şey değil. Sağlıkla tükettiğimiz, bizim her zaman tüketeceğimiz bir ürün olacaktır.
Mesela Savaştepe Lor'u, ben lor nedir bilmiyormuşum. Yani daha doğrusu bununla tanıştıktan sonra lorların nasıl katman katman farklı, değişik olduğunu öğrenmiş bulundum. Mesela biz artık evde yemekte tatlı olarak, her zaman değil ama çoğu zaman, Savaştepe loru üzerine işte mesela üzüm reçeliyle başka likörlü reçeller karıştırarak bir sos yapıyor ona, işte sizin silah. Ondan sonra acayip güzel bir şey oluyor yani, evet, tatlı olarak.
Doğru, çünkü aslında lor peyniri hani biraz en sıradan, evet, sıradan peynirlerden biri görünse de aslında en özellikli peynirlerden biri. Biz de çok severiz Beyrin'le. Lor peynir altı suyundan yapılan, yani ana peynir yapıldıktan sonra hani katı kısmı ve sıvı kısmını ayrıştırdık ya, mayalanma, evet, arkasında demin bir küçük anlatmıştık. O kalan sıvı kısmındaki ilk mayalanmada katı hale dönüşmeyen daha dayanıklı protein formlarının yeniden ısıtılmasıyla, ısıyla birlikte birleşen bir peynir. Ve aslında ana peynire göre de daha güçlü proteinlere sahip olan bir peynir. Dolayısıyla yapıldığı peynirin karakterini taşıyan bir unsur var lorda. Yani sıradan bir peynirin, peynir altı suyundan yapılmış lor peyniriyle işte iyi bir Mihaliç peynirinin, iyi bir kelle peynirinin, iyi bir Bergama tulum peynirinin peynir altı suyundan yapılan lorun arasında çok fark var. Yine tabii kullanılan süt, İlk ana peynirin yapılma sistemi, geride kalan peynir altı suyunun da karakterini belirliyor ve dolayısıyla lor oluşturuyor. İşte Savaştepe loru dediğin lor, inşallah Savaştepe mandıraları da bunu duyar ve biraz farkındalıkları gelişir hani coğrafi tescille ilgili en azından. Hakikaten özel, çünkü bölgenin sütleri çok güzel. O bölgeye biz çok daha önce ilk kitabımız için de gitmiştik. Balıkesir kitabı için de defalarca gittik. Doğa harikası, otobandan en az 150 kilometre uzaklıkta, sanayinin olmadığı, gerçekten doğanın sunduğu tüm güzellikleri içinde barındıran bir bölge ve köklü bir mandıracılık kültürleri var. Yani o bölgede, o köyde gözünü dünyaya açanlar aslında bir peynir mandırasıyla ilk önce buluşuyorlar. İşte bizim tanıştığımız ustalar, ben doğduğum günden beri buradayım diyor. Genellikle aile işletmeleri uzun yıllardır devreden. Dolayısıyla peynir kültürüne çok hakimler ve iyi peynir yapıyorlar. Yani süt iyi, peyniri işlemeyi iyi bilen ustalar tarafından yapılıyor ve ardından arta kalan tabii peynir altı suyundan yapılan lor da böyle kaymak tadında, işte sizin tatlı olarak kullanabileceğiniz nitelikte çok güzel aromaları, süt aromasını kaybetmemiş, oldukça lezzetli bir peynire dönüşüyor.
Bayağı kaymak gibi yani.
Öyle, biz onu zaten kaymaklı lor diye satıyoruz. Genelde müşterilerimiz soruyor, kaymaklı lor nedir? Yani içine kaymak mı karıştırılıyor diye. Bazen ona hakikaten ilave süt de ekleniliyor. Yani yani yeni taze sütte eklenerek daha güçlü bir yapı olması sağlanıyor. İşte kullanılan süt aslında evet, ve evet, peynir anladım, orada lorun mekanizmasını değiştiren, tadını, aromasını değiştiren.
Yağlı derken hani bir yağlı kötü manada da kullanılır bazen.
Kremamsı o, yapıda evet, evet, daha yoğun. Evet.
Yani
bir de lorla çökelek de karıştırılıyor aslında Nilay. Yani çökelekle lor da karıştırılıyor.
Ne
çökelek
güzel
aslında ayran artığı. Yani yoğurttan arta kalan suyun ya da yoğurdun bir kere ısıtılmasıyla yapılan bir şey. Lor peynir altı suyundan yapılıyor. Yani ikisi arasında da fark var. Mesela çökelek daha ekşimsidir. Daha küçük granüllü bir yapıya sahiptir. İşte Savaştepe loru bir kaymak gibi neredeyse kesilebilir bir forma sahiptir. Yani yumuşak bir beyaz peynir görüntüsünü alır. İkisi aslında farklı ürünler.
Tabii Kirli Hanım.
Kirli Hanım.
Siz de çok şey yapıyorsunuz, getiriyorsunuz,
çok
anlatıyorsunuz.
Çok özel bir peynir
ben
o da. Hatta
ona.
Kirli Hanım işte bizim kapak bu peynir
var.
Aşkının kapak güzeli diyoruz biz ona. Kirli Hanım da yine bizim peynir aşkına ilk kitabımızın sonunda bizim tanıştığımız peynirlerden biriydi. O mu olsun bu mu olsun derken son dakika listeye girerek bir anda kapak güzeli oldu ve kitabın kapağının görseli Ayvalık Kirli Hanım peyniri oldu. Şimdi bölgede aslında unutulmuş peynirlerden bir tanesiydi. Ne mutlu bize ki aslında Behrin'i en çok sevindiren şeylerden biri de o. İşin ticareti, kitaplar vesaire ama bazı peynirlerin yeniden konuşulmasına, yeniden tanınmasına ve yeniden o bölgede talep edilip üretilebilir formlara dönüşmesi bize çok gurur veriyor. İşte Kirli Hanım da onlardan bir tanesi. Sahiplenebiliriz herhalde değil mi Behrin'cim?
Vallahi çok gurur duyuyoruz evet.
Bu da yine peynirin uzun süre işte aslında bir lor peyniri. Kirli Hanım peyniri. Lor peynirinin uzun süre korunması amacıyla bu yöntem geliştirilmiş. Eskiden tabii elektrik yok. Ve lor peyniri herhangi bir işlem görmediği için salamura yapılmıyor. Hı-hı. Tulum sistemi gibi korunmuyor. En fazla iki bilemedin üçüncü gününde artık bozulmaya yüz tutan bir peynir. Dolayısıyla ömrü çok kısa. Yani loru iki gün içerisinde tüketmemiz gerekiyor üretildikten sonra. Bölge halkı loru daha uzun süre dayanıklı hale getirmek için kurutma yöntemini seçmiş. Hatta lodosta kurutma vesaire gibi yöntemler geliştirmiş. Şimdi günümüzde fırınlarda kurutuluyor. Bu işte dışındaki hafif yanık krem karamel görüntüsünü de oradan alıyor. Dolayısıyla peynir içindeki fazla nemini attığı için dengeli bir şekilde kuruduğu için de daha uzun süre korunabiliyor. Yine tabii yapıldığı peynir çok önemli. Şimdi bizim dükkanda o senin gördüğün küçükler kutularda olanlar koyun sütüyle yapılmış Kirli Hanım peynirleri ve olgunlaştırılmaya çok uygun. Hatta şu anda tahmin ediyorum bir önceki sezonun 2019'un koyun sütüyle yapılmış Kirli Hanım peynirleri var. Ama onun yanında Cunda'daki mandıralarda üretilen bunların daha tazeleri de var. Yani daha 3 aylıkları, 2 aylıkları. Onlar da daha yumuşak yapıda. Hani lorla bizim o olgun Kirli Hanım arasında bir yerde duruyor. Yani orta olgunlaşmış seviyede diyebiliriz.
Ben onu böyle hafif böyle fırında ısıtıp üstüne bal döküyorum. Ve onu cheesecake gibi yiyorum. Yani müthiş bir peynir. Kaç il gezdiniz? Kaç köy biliyor musunuz?
Yani köy olarak bilmiyoruz ama kilometre olarak Behrin bir bakmış da en son.
Yani 40
bin kilometreye yakın
galiba.
Herhalde yol yaptık.
Yani çok gezdik yani 50'nin üzerinde 60'ın üzerinde.
Yani ilk kitabımızda 7 bölgeden 52 peyniri anlattık. Demek ki bu en az bir 52 herhalde farklı şehir köy anlamına geliyor. İşte Balıkesir'i zaten hani 20 ilçesinde
karış karış gezdik.
40 küsür belki 50'ye yakın köy gezdik.
Hangi iller peynir açısından çok iyi?
İzmir'de çok güzel bir çeşitlilik var. İzmir ve çevresinde güzel bir çeşitlilik olduğunu biliyoruz. Ve çok sayıda mandıra olduğunu biliyoruz. Yani İzmir'i ilk
Ege
kitabımız ya. İçin Ege evet. Bir farklı sayılarda gittik, ziyaret ettik, Bergama tulumlarını biliyoruz. Çok yakından izleme şansımız olmadı açıkçası. Hani İzmir merak ettiğimiz bir bölge bu anlamda Behrin'le. Bir
ama
fırsat
İç
bulursak.
Tabii,
İç Anadolu bölgesi çok zengin. Yani Anadolu peyniri dediğimiz zaman hani bize en büyük farklılık, hani sorsan hangi peynirlerimizdir diye, deri tulumlarımız ve küp peynirlerimiz deriz. Yani tüm dünya peynirciliğinden bizi en iyi ayrıştıran peynirler aslında çok deriye güzel. Basılmış peynirlerimiz ve küpe basılmış peynirlerimiz.
Keza Ege'de de yine, çünkü salamura tulumları deriye basıldığını biliyoruz başta. Yine deri tulumundan geliyor onların kökenleri de. Yani deri tulumları Türkiye'yi en iyi tanımlayan tulumlar.
Karadeniz aslında. Fena bir çeşitliliği yok aslında Karadeniz'in de. Karadeniz'de de çok güzel bir külek peyniri var. İşte koleti peynirleri var, minci peynirleri var. Yani o bölgeye de baktığımızda yine böyle bir 4-5 çeşit farklı peynir çeşitliliğiyle karşılaşıyoruz. Kars'ta kaşar ve Kars Ardahan Göle, kaşar ve gravyeri görüyoruz.
Ama Trakya'dan geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Trakya'yı da hani kaşar anlamında hiç es geçemeyeceğimiz çok özel bir coğrafya var. Evet. Kars'a oradan geliyor kaşar. Keçi Karaman peyniri Ermenek. Adana'nın tabii bölgesi, keçi tulumları, keçi peynirleri, keçi. Toroslar çok özel tabii. bir nokta.
Yörükler.
Evet. Yani çocuk gumuz gibi artık bizim peynirleri gerçekten ayırabilmemiz çok mümkün değil.
İşte mağaralarda peynir yapımı, o Ermenek tarafını mesela çok merak ettim. Hani peynir için giderim diye düşündüm.
Peynir dışında da güzel ürünleri var bölgenin. Doğası hakikaten da güzel. Doğası da güzel. Değişik bir iklimi var. Tabii İç Anadolu iklimi. Dolayısıyla bir ürün kurutmak için doğru bir coğrafya. Özellikle yazın nem oranı oldukça düşük. Onun için de ürünler güzel kurutulabiliyor. Bölgede yerin altında oluşmuş çok sayıda mağaralar var. Obruk olarak tanımlanan mağaralar var. Ve orada 100 yıllık gelenek yapılan deri tulum peynirlerini işte o obruklarda olgunlaştırma. Obrukların içerisinde olan o bakteriler peynirin doğru olgunlaşmasını sağlıyor. İlk yapıldığı dönemden aşağı yukarı Kasım ayına kadar peynirler orada bekletiliyor. Kasım'dan sonra artık yemeğe hazır hale geliyor ve çıkıyor. Hakikaten Türkiye'nin en özel tulum peynirlerinden biri diyebiliriz. Belki de ilk üçte Divle obruk peyniri yerini alır. İşte ne bileyim, o bölgede şey var. Biz ilk kitabımıza da yazmıştık. Sarı kirazları var. Sarı kiraz reçeli yapıyorlar. Muhteşem. Ve enteresandır ki işte o coğrafya birlikteliği denilen şey. Ya, beraber büyürler. Beraber yol alırları. İşte beyaz sarı reçelle, sarı kiraz reçeliyle Divli obruk peynirinin muhteşem uyumunu orada gördük. Güzel. Yani nereye gidersek aslında gidelim. Ya şöyle bir şey var. Türkiye'ye baktığımız zaman sadece 3000'i endemik, 12.000 tane bitki varlığını görüyoruz. O kadar önemli bir sayı ki bu. Ya böyle bir ülkede yaşıyoruz biz. Hı hı. Ciddi bir hayvan varlığımız var. 7 bölge, 7 iklim, 8 iklim var. Yani bu kadar farklı zenginliğe sahip olan bir ülkenin çeşitliliğe sahip olmaması zaten mümkün değil. Ve en önemlisi de çok fazla farklı halklar var. O halkların birbirine öğrettikleri var, gelenekler var. Her bölgenin kendine göre bir ürünü koruma biçimi, yapma biçimi var. Dolayısıyla nereye gidersek gidelim, biraz böyle yakından bakınca, biraz içselleştirince çok güzel bir zenginlikle karşı karşıya kalıyoruz. Ama şunu yine de söyleyelim, Balıkesir'in Behri'nin demin de söylediği gibi bulunduğu coğrafya, çok farklı halkların tek bir şehirde yaşıyor olması peynir konusunda gerçekten çok ciddi bir çeşitliliğe sahip. O dönemin başkanı peynirin mandırası, mandıra şehri derken kitabı bitirdiğimizde biz de kendisine hak verdik. Gerçekten önemli şehirlerden bir tanesi ve buradan bunu bir fırsata dönüştürüp ciddi bir ekonomi de yaratabilirler bölgede. Yani gastronomik turlarıyla, bölgedeki üretimlerin değerli hale getirilmesiyle bir fırsata da dönüşebilecek güce ve altyapıya sahipler.
Biz mesela çok şaşırmıştık Balıkesir'de. Balıkesir'i hep genel olarak körfez olarak biliriz. Hı hı. Hani kıyı şeridi gibi biliriz. Hatta biraz da ayrıdır. Biraz Bandırma'dır. Biraz o taraftır. Sındırgı, Kepsut, Bigadiç, Gönen, içerilere gittikçe doğalarına hayran kaldığımız ilçelerle buluştuk biz. Onun için de bir çalışma yaptık sonrasında. Bir peynir rotası aslında denememiz oldu. Müthiş ilgi gördü. Bu peynir rotasında mutlaka bir Sındırga'ya uğramak istedik. Sındırga'nın çok eski bir redif taburu binası var. Askeriye için kullanılmış müthiş bir bina. Şimdi yeni restore edildi. Orası butik bir otel olarak kullanılıyor. Aynı zamanda kent müzesi. Orada bir 50 peyniri, hani bize hep soruluyordu, gerçekten 50 tane peynir var mı? 50 tane peynirin sergilendiği, kitabın içinde geçen, artık üretilmeyen peynirlerin bile üretildiği ve orada tadım haline getirildiği bir alanda sergiledik. Ve şunu gördük ki aslında gerçekten her şehrin anlatacak çok şeyi var, çok sözü var. Hmm. Yeter ki doğru bir şekilde anlatasın. Hmm. Balıkesir bunu kendi bu kitapta çok iyi ifade etti. Peynirlerini gerçekten çok iyi ortaya koydu ve buradan yol alınacak çok güzel bir yol ortaya çıktı. Peyniri, zeytini ve ekmeği de üstüne koyunca hani herkes bir gastronomi şehri olma sevdasıyla yola düşüyor. Şimdi çok aynı şeyler yineleniyor.
Evet, tam onu diyeceğim.
Buna da çok dikkat etmek lazım. Balıkesir şimdi kendi ifadesini çok güzel ortaya koydu.
Ürünü yani çok güzel. Yemek anlamında var yani.
Yemek anlamında da çok geniş. Çünkü işte bu kadar geniş çeşitliliği olan bir halk topluluğunun bir arada olup da zayıf bir şey ortaya koyması zaten mümkün değil, ama her şeyi anlatabilmeniz mümkün değil. Biz Türkiye'de belki de bunun için sıkıntı çekiyoruz. Çok şeyimiz var. Nereden başlayacağımızı bilemiyoruz galiba.
Neler neler görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Yani ne değişik teknikler?
Çok belki... değişik teknikler, çok değişik tanımlamalar. Mesela biz kelle peynirinin ağlayan peynir diye tanımlandığını öğrendik orada. Ne kadar güzel bir hikaye. Yani Avrupa'da peynirlere hikaye yaratılıyor. Bizim hiç böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İşte yurt dışına gittiğimizde bir kere Neşe'yle okumuştuk. İşte 36, işte 360 metre yukarılarda 30 tane ineğin, mutlu ineğin, otlayan ineğin peyniri falan diye yazmış oraya. Bizim Erzincan tulumlarımız 2000 metrelere çıkan hayvanlar, orada çadırlar, bir yaşam, bir diyar, değil mi yani, gittiğinizde gerçekten gastronomi turlarının yapılabileceği olağanüstü bir yapı. Ama biz biraz işte bunları kullanmak ve değerlendirmek konusunda çok içinde olunca görmüyoruz. Onu fark ediyoruz Neşe'yle zaten.
Ya Türk peynirlerine ilgi arttı mı
yani
acaba?
Şüphesiz ilk başladığımız yıllar gibi değil. Yani çünkü bu süreçte, 20 yıllık süreçte biz peyniri tanıtmanın ötesinde kültürel boyutuyla çok paylaşmaya çalıştık. Yani sadece bir ticari ürün olarak bakmadık. İşte çeşitli workshoplarda, eğitimlerde, basınla yaptığımız çalışmalarda hep peyniri anlatmaya çalıştık. Elbette ki başladığımız noktayla aynı değiliz. Son yıllarda işte yerele, geleneksel ürünlere, gastronomiye olan ilginin artışıyla hatta biraz tüketici grubumuzdaki yaş aralığı da düştü. Yani ilk yıllarda işte bizim müşterilerimiz daha 30-35 yaş üstüyse, şimdi son yıllarda bakıyoruz daha gençler de ilgi göstermeye başladı. Yani o ağ biraz açıldı. O anlamda iyi gidiyor. İlgi de var. Yani biz şu anda sadece kendi dükkanımızda değil, kendi markalaştırdığımız, sürdürülebilir olduğuna inandığımız ürünlerle büyük marketlerde de yerimizi aldık. Online satış sitemiz var. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerine ürün gönderebilir bir altyapıyı oluşturduk kendimize. Orada şey söylemek istiyorum, aslında bir kavram kargaşası da var. Yani son yıllarda hani yerel, geleneksel, herkes kendi siparişini oluşturuyor. İşte herkesin bir üreticisi var, güzel, ama işte orada yine bir şeyler birbirine girdi. Kaynağı belli ürün ve izlenebilir sistem içerisinde ürüne hepimizin yönlenmesi lazım. Bizim aslında en büyük çabamız bundan yana. Yani biz gidip Ayşe teyzenin peynirini burada ne yazık ki satamıyoruz. Bizim sattığımız peynirin orta ya da küçük bir işletme olması lazım. Tarım Bakanlığı tarafından izlenebilir bir sistem içerisinde olması lazım. Hep Berin'le arkasında durduğumuz ve ana kriter olarak gördüğümüz şey şu. İyi bir süt kaynağından doğru üretim metodlarıyla geleneği modern teknik yöntemleriyle, üretim teknikleriyle üreten işletme modelleriyle biz bu ürünlerin devamlılığını sağlayabiliriz. Onun için de bizim hep dikkat ettiğimiz şey bu. İyi ürün, doğru kaynak ve doğru üretim modelini biz şehirle buluşturmaya çalışıyoruz. Ha, küçük üreticilerin, Ayşe teyzenin, Emine Hanım'ın peynirini alıp kendi evimizde severek yiyoruz, ama bir sorumluluğumuz var. Çünkü kitlelere ürün veriyoruz. Dolayısıyla gerçekten kendi küçük yapımız içerisinde çok profesyonel bir yapıda, gıda mühendisimizle, paketleme bölümümüzle, depolama alanımızla, hani bugün Türkiye standartlarının üzerinde bir iş yapmaya ve operasyonu yürütmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince.
Bu arada artık herkes öyle peynir üretip satamıyor zaten bildiğim kadarıyla, değil mi? Öyle şimdi mağarada şöyle, ürettim. Yok, satamazsın öyle, yani.
Şöyle,
satamazsın.
Üretim kendi evine yaparsın. Mutlaka yani el altından satılabilir ya da şu anda aslında en tehlikeli şey Instagram'dan satış. Online satış hala denetim haline değil. Yani gıda ürünlerinde bir kere gerçekten üretim noktasının, paketleme noktasının görülmesi lazım. Hani ben biz takip ediyoruz, bakıyorum hani nasıl insanlar cesaret edip bir paketleme izin belgesi var mı? Bu ürünler alınıyor. Hani köyümden adı altında binlerce köyden ürün şu anda İstanbul'a ya da büyük şehirlere gönderiliyor. Son derece kontrolsüz. Nasıl kaplarla, nasıl kolilerle geliyor? Çünkü ya, peynirin ortam ısısının bozulmaması gerekiyor. Hmm. Örneğin biz artı dördü korumak için 24 saat süreyle kargoyla buz aküleri ve köpük kaplarla bu organizasyonu yapıyoruz. Ama kontrolsüz bir Instagram satışı var. Şu an hani böyle bir yerele geleneksele ilgi var ya. Hani sen de şu an diyebilirsin ki ben Nilay Örnek, işte 3 tane peyniri size ben gönderebilirim. Yanında da bilmem Kim teyzenin yaptığı şahane zeytinleri size satabilirim. Ve sen kamuoyunda güven sağlayan birisi olduğun için gayet güzel bu ürünleri satabilirsin. Kimse köyden sana sormuyor ama köyden dediğin anda o güvenilir hale geliyor.
Samanları
yani
bulayıp böyle yumurta da koyayım.
Biraz da koyarsan işte şu anda iş o noktaya gelmiş durumda. Evet. Yani bizim 2000'li yıllarda biz tersini savunuyorduk ya, diyorduk ki yerel geleneksel iyidir. O zaman herkes endüstrinin ürünlerini güvenle tüketiyordu. Şimdi de kavram kargaşası öbür türlü bir hani öyleyse daha iyidir, daha güvenlidir. İyi ama var mı üretim izin belgesi? Var mı bunu devam ettirebilecek bir yapısı? Deposu nasıl? O ürünü tenekeden çıkarıyor. Nasıl bir ortamda vakumlayıp sana gönderiyor? Çünkü paketleme de üretim kadar önemli bir aşama. Yani kadar değil, hatta daha da önemli. Yani üretim kriterleri çok önemli. Ama peynir özellikle gıda ürünlerinde kontaminasyon denilen, işte kimya mühendisleri, gıda mühendisleri onu daha iyi anlatır. Çok ciddi bir risk var. Yani üretimde bulaşmayan pek çok bakteri paketleme sırasında bulaşabiliyor. Onun için bizim önerimiz hani bu işte biraz daha hikayelere değil, daha altını dolduran çalışmalar var mı ona bakmak lazım. Yani hangi kurum olursa olsun. Burada da bir yanılgı var son yıllarda.
Peki bana yerel peynirlerden bir tabak yapın desem. Yani damak tadı az gelişmiş, orta gelişmiş ya da bayağı gelişmiş insan örnekleri de verebilirsiniz. Bir, bana bir peynir tabağı yapın. İki, yurt dışına bir şefe gidiyorum. Bana bir peynir tabağı yapın. Neler yapardınız bilmiyorum. Aranızda anlaşır mısınız?
İlkini ama ben söyleyeyim. İkincisini Behrin tamam, söylesin o zaman. Güzel. Şimdi biz genelde peynir tabaklarımızı İbrahim Bey ve Hasan Şahane tabaklar hazırlıyor bu evet, arada. Sen biliyorsun hakikaten böyle görsel şov sunuyorlar. Orada bir dengeye mutlaka dikkat ediyoruz. Çünkü damağı çok kuvvetli olan, çok aromatik, güçlü, gövdeli peynirleri tüketenler olduğu kadar daha nötr peynirleri sevenler de oluyor. Yahut aynı tatta bile, aynı damağa sahip olan insanlarda bile zaman zaman damağı hafifletmek gerekiyor. Hmm. Onun için örneğin 6 çeşit peynir koyacaksak bir peynir tabağına, 3 tane olgun, gövdeli, aromatik, güçlü yapılı, olgun peynirleri kullanıyorsak en az 2 ya da 3 tane biraz daha damağı rahatlatacak, daha yumuşak geçişli, daha süt dokulu, daha kremamsı peynir kullanıyoruz. Nedir bu? Mesela az tuzlu, daha az aromatik ama süt tadını çok güzel veren Mersin bezli tulum peyniri. Güzel bir abaza peyniri kullanabiliriz. Beraberinde iyi bir divli obruk peyniri, bir tane keçi peyniri, yani bir koyun bir keçi ve işte bergama tulum peyniri gibi, işte bizim paçal süt diye tanımladığımız karışım sütle hazırlanan iyi olgunlaşmış, derinde böyle fındıksı aromaları barındıran bir peynir tabağı benim ilk aklıma gelen kurgu diyebilirim.
Peki peynirde de şöyle bir şey var mıdır? Sen böyle deyince çok güzel bir şey söyledin. Yani koyudan açığa gibi. Yani hafif lezzetten tabii. Ağır lezzete mi geçmek
yani
daha doğrudur?
Yani bildiğimiz bütün tat uyumlamalarında kullanılan referanslar peynir içinde geçerli. Hı hı. Yani orada da farklı bizim algılamak istediğimiz tatlar, aromalar ve lezzet, ortalama lezzet algısını oluşturan faktörler peynir içinde geçerli. Dolayısıyla kullanılan sütten, kullanılan tuz miktarından olgunlaşma sürecine kadar pek çok etkenin bir arada barındırıldığı bir skalamız var. Hmm. Yani birden ona gidebileceğimiz bir skala var.
Peki mesela börek için sizce en iyi peynir nedir? En iyi üç peynir. Çünkü çok da kullanmışsınız böreklerde. Yani evet, siz kullanmamışsınız da hani gittiğiniz yerlerde börek için kullanılan peynirlerden bahsediliyor
ya. Yani akışkan bir peynirle, yani pıhtısı kolay erimeye meyilli bir peynirle olgun aromatik peynirin bir arada kullanılmasını biz çok seviyoruz kendi damağımızda. Örneğin iyi bir Erzurum tel peynir, yanına güzel bir Bergama tulum yahut iyi olgunlaşmış bir Mihaliç peyniriyle muhteşem bir börek yapabilirsiniz.
Evet, yani hazır bilgi ver Neşe. Anlatabildim mi? Böyle hani giden hani şunları istesin bunun için gibi. Mesela tatlımsı konuştuk ya, Kirli Hanım peynirini, yani ya da Savaş Tepeloru. Yani biz öyle kullanıyoruz ama her şekilde de kullanılır. İlla ki balla yemen gerekmiyor.
Bizim Fabio Brambilla, çok sevdiğimiz bir şefimiz, mesela bizim bir etkinliğimizde Gorgonzola peynirinden çikolata yapmıştı. Şu çok değişik, hani şefler için sordun ya peynir tabağı. Evet. Hani hakikaten hani börek için böyle standart reçetelerimizi kullanabileceğimiz reçeteler var ama hakikaten peynirden çok efsanevi, sınır tanımaz şeyler de yapabiliyoruz. Keçi peynirinden dondurma yapmıştı mesela. Çorum kargı tulumundan çok güzel bir risotto yapmıştı. Biz bunları hep tabii uyguladık reçetelerimize, orada da görmüşsünüz. İşte mesela Balıkesir'de kelle peynirinin kenarlarının kesilerek kelle peyniri diye satıldığını gördük. Neden? Kelle peynirlerinin kenarları daha tuzlu. Tuzu dışarıdan alıyor. Dışarılar içeriye ya, çekiyor. İçerisi çok güzel, dengeli oluyor. Bölge insanı ortasını tüketmeyi çok seviyor ama kenarları da bir peynir. Çok da değerli bir peynir. Kenarlarını keserek rendeleniyor. Dolapta biraz kuru tutulup onu istediğiniz şekilde işte makarnalarınızın üstüne, çorbalarınızın üstüne, tuz katmadan salatalarınızın üstüne kullanabiliyorsunuz. Böyle bir çeşitlilik yaratabiliyorsunuz. İşte kelle peyniri başlı başına hakikaten her şeyin içinde çok güzel eriyip aromasını yemeğin 3 kat üste taşıyan bir yapıya büründürüyor. Tuz oranlarına dikkat ettiğinizde tuzlu peynirleri her türlü şeyinizin içine koyabiliyorsunuz. İşte tuzsuz bir ekmekle yapılacak bir tost dengeleyecektir bunu. İşte ya da tuz katmadan sosunuzu yapmanız. Küflü peynirleri çok güzel sos peyniri olarak kullanıyoruz. Keza bizim reçetelerde de çok etkin bir şekilde vardır o. Çorum kargı tulumu çok özel bir peynirdir. Keçi peyniri olduğu için hem damağı nötralize eder tek başına yediğinizde. Ama incecik rendelediğinizde her türlü şeye koyabilirsiniz. Salatanızda süs gibi durur. Makarnanızın üstüne karıştırdığınızda erir, farklı bir damağa getirir.
Evet, acıktırıyorsun. Peki ben özellikle şunun için sordum. Mesela yurt dışına böyle şef restoranlarına gittiğimizde ben bir hediye götürmek istiyorum ki Türkiye'den. İşte sormuştum mesela San Sebastian'da çok ünlü bir restorana. Onların bir laboratuvarı var. Dünyanın her yerinden özellikle malzemeleri getiriyorlar ve onlar üzerinde böyle araştırma gibi bir şeyler yapıyorlar. Yani tat testi gibi bir şey. Biz bunu nasıl kullanabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Türkiye'den bir şeyler var mı dedim. Var birkaç şey dediler. Hatırlayamadılar, o bölümü bulamadılar hemen, böyle herkese de gezdirmedikleri bir yer. Sonra Salep var dediler. Ben bunu Instagram'a yazdım. Salep'i de bir arkadaşım götürmüş. İzmirli bir şarapçı arkadaşım götürmüş mesela. Ya da ben gerçekten çok iyi yapılmış sosu olmayan nar ekşisi götürürüm. Bu manada hangi peynirleri götürsem ya da peyniri götürsem, zaten hikayesini anlatsam hepsi ilginç muhtemelen, evet. De yani onlarda benzeri yoktur ve çok şaşırırlar diye düşündüm. Yani sizin bir fikriniz var mı? Siz de çok geziyorsunuz. Belki çok zor bir soru oldu ama.
Yok ya, aslında çok güçlü peynirlerimiz çok hakikaten etkileyici bizim. Mesela geçen yaz bir zeytinyağı konusunda uzman bir misafir ağırladık biz. Bir etkinliğimiz vardı, tadıma geldiler. Komte peynirinin üreticilerinden biriyle beraber bir tadım tabağı hazırladık. Aynen sizin dediğiniz gibi çok nar ekşisi ve çeşitli peynirlerimizin yanında nar ekşisini de koyduk. Çeşitli zeytinleri koyduk. O peynirler içerisinde mesela Divle Obru şöyle tanımladılar. Çok ilginç bir peynir. Roquefort ve parmesan arasında. Biz böyle bir peynir görmedik. Yani tat skalası hani Roquefort'la parmesan arasında gidiyor geliyor. Yani küflü, o parmesanın trozinlerini içeriyor içerisinde. O kadar iyi olgunlaşmış ki hani bize birçok duyguyu bir arada, hem damağımızı hem yeme duygumuzun çok katman katman arttıran bir peynir şeklinde. Gorgiolo peynirini keza çok beğeniyorlar. Gorgiolo'da Artvin'in Şavşat bölgesinde küçük bir alanda üretilen bir peynir. Biz onu Türkiye'nin en vahşi peyniri diye tanımlıyoruz. Hakikaten ağzınıza attığınız anda bir şenlik, bir bağırış, bir çağırış her yerden sizi çekiştiren bir damak hareketliliği başlıyor. Çok ilginç ve buna muhteşem buluyorlar. Yani gözleri parlıyor Gorgiolo'yu tadan şeflerin gerçek anlamda. Çorum kargı zaten Türkiye'nin en güzel peynirlerinden biri. %100 keçiden yapılmış, incecik oğlak derilerine basılmış ve onda olgunlaşmış bir çorum kargı. Aslında önden bezde olgunlaşıp deriye basılan bir peynir. Genelde bölgede bir yıl içerisinde tüketin derler ama biz onu bekletiriz mesela antrede. Biraz daha uzun. Her ayı bambaşka bir karakter, bambaşka bir şey. Yani insan gelişimi gibi yani. Geliştikçe sizinle bambaşka konuşan bir peynir. Keza gravyer peyniri bizce çok ilginç yurt dışında tanıtmak için. Çünkü Anadolu gravyerin Anadolu'da kendine kurduğu hayatı orada damağınızda yaşıyorsunuz. Gelmiş buraya bir hayat kurmuş kendine. Tattığınızda bambaşka size şeyler veriyor. Bir anlatım veriyor. Gerçekten bir Anadolu kokusu var onda. O hani hayvansal tatları hissediyorsunuz. Başka bir şey yani hani bademsi, cevizsi. Evet ama üstünde katman katman başka bir şey. Var. Dolayısıyla keza Trakya'nın Kaşarı'ndan sonra Kars'a gidiyorsunuz. Orada göle de yediğiniz başka, Kars'ın başka bir yerinde yediğiniz başka.
Sana 15 çeşit veririz yani
aynen,
ilaç.
Aynen. Yani evet ya. Armola diye bir peynirimiz var. Yani yine Kirli Hanım gibi tıpkı.
İsmi çok ilgimi
yani,
çekmiş.
Yani çobanların çok azıklarında artık peynirleri biriktirip yaptıkları bir peynir. Şu an hakikaten çok gastronomik bir lezzet. Yani bir Fransız büşüne benziyor. Yani çok bunların hepsi çok özgün, çok değerli. Ve yabancıların burada tadıp inanılmaz bulduğu, gözlerinin parladığı peynirler.
Ya ne kadar değerli bir iş yapıyorsunuz ve çok özenerek yapıyorsunuz. Peki sizin çok hafifçe geçmişinizden azıcık bahsedelim. Medya kökenli olmak mesela. Şehirli sofralarda da çok güzel bir bölüm yapmıştık ve şehirli sofraları son bölüm olmuştu. Hep ne için? Bunu konuşuruz ama. Evet evet. Siz biraz bu işe nasıl başladığınızı kısaca anlatsanıza ve ailelerinizi yani onların ilgisini. Yani sizin çok uzun süredir süren bir arkadaşınız var. Çok zor bir şey Türkiye'de bu kadar uzun süre bir arada çalışmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Çok başarılı da bir iş yapıyorsunuz. Genellikle bu soru size iki kadın olarak diye soruluyor ama bence yani gerek var mı bilmiyorum ama iki insanın bir şey yapması zaten zor yani.
Doğru.
Evet. Değil mi?
Doğru. Ya biz Berin'le ilk tabii medyada sen de biliyorsun Sabah Dergi grubunda o yıllarda öyle bir grup vardı bilmiyorum. İki telli. Hala var galiba. Evet iki telli de Güneşli de. Dergi grubunda birlikte çalışarak ilk dostluğumuz başladı. Ve o günden bugüne de aslında bizim için hayattaki belki de sahip olduğumuz en değerli kıymetlerden biri öncelikle dostluğumuz oldu. Hep ona hizmet ettik. O dostluğa yapılan hizmet geri kalanları ikinci planda bıraktığı için çok şükür bugüne kadar geldik. İşte yaklaşık herhalde 30 yılı geçmiştir. Yaşlar da çıkacak ama söyleyelim. Yani işi paylaşmanın, yaptığımız çalışmaları paylaşmanın ötesinde biz hayatı paylaştık. Hayata birlikte atıldık. Yani o zaman Artun Hoca da girişte okumuşsundur. Ben onları tanıdığımda genç kızlardı diyor. Şimdi hani yaşlarını almış iki şer çocukları olan bireyler olarak hayatımıza devam ediyoruz. Ama her zaman birinci sıraya koyduğumuz şey dostluğumuz oldu. Yani bizim çünkü hayata bakış açımız aslında çok paralel. Kişilik olarak farklılıklarımız olsa da hayattaki önceliklerimiz, bakış açımız çok birbirine benziyor. Kıymet verdiğimiz şeyler ortak. Onun getirdiği bir sürdürülebilir yapı diyelim son zamanların popüler tanımıyla. Onun için de gerçekten bizim için çok değerli. Yani ben yaptığım her şeyi Berin'e yapmayı çok sevdiğim için daha çok seviyorum. Yani hep onu söylüyorum. Mesela bu kitaplar, geziler, etkinlikler, bugün sana onunla birlikte gelmek, önünde onunla konuşmak, çıkışında nerede yemek yiyeceğiz demek gibi. Yani buna bir bütün olarak bakıyoruz. Hani buradaki bir iş paylaşımı değil sadece.
Siz daha önce ne işler yapıyordunuz?
Medyadaydık. İkimiz de kurumsal iletişim kökenli olduğumuz için ve iletişim sektöründe çalışmış olmanın verdiği deneyim, o kurumsal zihniyet, Biz tüccar değiliz bir kere, en önemli
işte o manada
en önemli farkımız spesifik. Aslında evet. O yani biz dükkanımızda ilk açtığımız gün de bizim bakış açımız değişmedi. Bugün de kendi evlerimize almadığımız, kendi çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir ürünü daha fazla kar edeceğiz diye inanmadığımız hiçbir ürüne eğer süresi geçmişse o ürün imha edilir. Yani hiçbir şekilde, onun için hani biz tüccar bakışıyla bu işe geçmedik. Biz profesyonel dünyadan peynirci olduk. O tanımdan da çok hoşlanıyoruz. Ama peynirin ticaretinden çok iyi peynirin arkasında koştuk. Daha iyisini nasıl bulabiliriz? Daha fazla çeşidi nasıl anlatabiliriz? Peyniri kültürel olarak nasıl tanıtabiliriz? Altını doldurduğunuz zaman zaten ticaret onun gerisinde, arkasında geliyor. Şimdi benim iki çocuğum var. Hani onu sorduğun için onları da o zaman kısaca söyleyelim. Onlar da benim bu işimle birlikte büyüdüler. Hatta ikinci çocuklarımız antre açıldığında yoktular galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
2001. Biz yani, çocuklarımızla beraber büyüttük antreyi. Yani antre bizim için bir üçüncü yani, çocuktur
evet,
aslında.
Evet, benim oğlum Efe gözünü açtığında annesinin bir peynirci dükkanı vardı. Yani öyle bir dünyaya gözünü açtı. Kızım daha eskisini biliyor. Hani medya zamanımı hatırlıyor. Onlar da bu dünyanın içinde büyüdüler. İlgililer mi dersen değiller. Hani oğlum doğru dürüst peynir çeşidi yiyor bile diyemem. Kızım biraz daha meraklı. Hani o daha gastronomiye biraz daha ilgisi var ama bambaşka bir alanda eğitim alıyor. Hani bu işin sürdürülebilirliği açısından soruyorsan diye cevaplıyorum. Ama hani bu dünyanın içindeler. Bizim yaptığımız işlerle çok gurur duyuyorlar. Çok da onların hoşuna gidiyor. Zaman zaman paylaşımlarında onu çok güzel hissediyorum. Yani benim için bir anne olarak belki de en önemli şeylerden bir tanesi onlara doğru bir model olabilmek. Umarım onlar da kendi yollarında ne çiziyorlarsa bizim gibi tutkuyla, aşkla yapmaya devam ederler. Çünkü aslında en kıymetli şey o. İş demek hayat demek. Eğer işinizde mutsuzsanız, yaptığınız işi yapmış olmak için yapıyorsanız hayatınız mutsuz. Biz çok şükür böyle bir konforumuz oldu. Yani hep sevdiğimiz alanlarda çalışabildik. Medyada çalıştığımız dönemde medyayı da seviyorduk. Hı hı. Ama sonra sevmez olunca zaten medyayı bırakmaya karar verdik.
Aslında evet. İkimiz de daimi öğrenciyiz. Öğrenmeyi çok seviyoruz. Çok açığız. Kapılarımız çok açık. Hayat karşılaşmalarına çok önem veriyoruz. Hı hı. Dolayısıyla karşılaştığımız en insanın bize katacağı şeye çok önem veriyoruz. Birbirimize çok dönüşüyoruz. Yani mesela Neşe'yle biz bir şey konuştuğumuz zaman ben onun tersini düşünüyorsam ertesi gün geldiğimde ben ona, o bana dönüşmüş oluyor genelde. Yani bu bizi birbirimizi çok dönüştürüyor. Hayatın akışı içerisinde bu da çok kıymetli bir şey. Yani çünkü paylaşmaya, kolektif işlere, onun gücüne çok inanıyoruz. Onun için de zaten uzun zamandır yürüttüğümüz bir, dediğiniz gibi Türkiye'de zaten iş yürütmek zor. Hı hı. Beraber insanlarla iş yürütmek zor. İki kadın çok soruluyor. Evet, bizce fark etmiyor iki insan olarak baktığımızda sor ama biz onu aracı edip çok güzel işlerin bize nasip olduğunu düşünüyoruz. Ya. Güzel şahitliklerimiz oldu, ne mutlu bize.
Belki de nasıl olunur formüllerinden biri doğru iletişim kurmak diyelim sizinle ilgili. Yaptığı işi çok sevmek, onunla derinden ilgilenmek, onu hayatı yapmak işine, onun için çaba göstermek, farklı alanlarında farklı işler ortaya koymak. Yani sadece onu işte alıp getirmek değil, onu çok iyi öğrenmek. Yani öğrenmeye de bilirsiniz değil mi? Alabilirsiniz, birilerine güvenebilirsiniz. Ama şimdi ben size peynir yapımını sorsam çok teknik anlatmaktan tutun da çok basitine kadar anlatabiliyorsunuz. İşte Artun Bey demiş ki size gidin, görün, tadın, öğrenin. Yapmışsınız. Bu da bir meziyet. Ve bunun da daha sonra sürmesi için, aktarılması için başkalarına çok çaba harcıyorsunuz. Belki ben böyle özetleyebilirim diye
çok
düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok güzel sözlerin için. Ne mutlu bize eğer size, sana öyle yansıyorsa. Ya aslında işin bütün hikayenin başı samimiyet. Hani yayın öncesi de seninle konuştuk. Samimiyet olduğu zaman o zaten başka şeyleri beraberinde getiriyor. Doğallıktan uzaklaştığınızda, bir hayatınızla ilgili bir kurgu oluşturduğunuzda ve altını doldurmak için hiçbir şey yapmadığınızda, hani bilgisayar ekranına atılan kısa yol yaptığınızda o zaten bir şekilde devam etmiyor. Ya biz hep Behrin'le ona dikkat ettik. Yani bize bazen peynir uzmanı diyorlar. Yani biz hakikaten utanıyoruz, yüzümüz kızarıyor. Çünkü biz yoldayız. Yani bir yolculuk yapıyoruz sadece. O yolda giderken de mümkün olduğunca kendimizi çevremizdeki insanlarla zenginleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bir insan demek bir evren. Ne mutlu bize ki yolumuzda çok sayıda insanlar, yani işimizin gereği o birleşiyor. Herkesten öğrenecek çok şeyimiz olduğunun farkındayız. İşte geçen hafta bir yine Balıkesir'deydik. Üçüncü kitabımız için gezilere başladık. Bir rotamız var takip ettiğimiz. Bizi gezdiren şoför arkadaşımız o kadar güzel bir köye götürdü ki bizi ve öyle güzel şeyleri anlatıyor ki herkesten öğrenecek çok şeyimiz var. Ona inandığımız için de bu işte çevremizin genişliği, gerek İstanbul'da gerekse Anadolu'da tanıştığımız, karşılaştığımız herkes bize bir şey katıyor. Bir şey öğrenmeye çalışıyoruz çünkü tek başımıza biz aslında hiçbir şeyiz. Yani 1000 tane kitap da okusanız, 50 tane okul da bitirseniz iletişim ve etkileşim gerçekten çok kıymetli. Buna kıymet veriyoruz, birbirimize kıymet veriyoruz, tanıdığımız insanlara kıymet veriyoruz, onun da mutluluğunu yaşıyoruz.
Çok sevdiğim bir söz var benim, diyor ki kendini öyle keşfet ki için içine sığmasın, gül gibi sürekli açasın.
Ha, çok güzel.
Çok seviyorum bunu. Bu keşiflerimiz hiç bitmesin, hiç kimse nasıl olunur yani keşfe açık olunarak gerçekten. İşte açtığınızda gözünüzü aslında toprak ana size sırrını söylüyor. Aslında her şey doğada, Neşe de başta söyledi ya, yani doğa o kadar güzel şeyleri sunuyor ya. Yani kendi doğamız da keza öyle. Dolayısıyla aslında kendini keşif, kendini tanıma yolculuğunda bunları araç ettik dersek çok mu haksızlık etmiş oluruz peynire bilmiyorum ama çok güzel bir araç oldu. Çünkü keşif her şey birbirine bağlanıyor çünkü aslında bir süre sonra aldığınız bir bilgi o kadar güzel connect ediyor ki bambaşka bir şey çıkarıyor. O zaman işte içten motorlu ve kendinizi daha başka sınırları aşan bir hale getirebiliyorsunuz galiba. Bunun yolu da samimiyet ve doğal bakış. En güzeli o.
Ne güzel bitirdin Berrin. İyi bir nasıl olunur dinleyicisi olarak çok güzel böyle bitirelim.
Çok dinlerim. Nilay'ı çok dinlerim. Zevkle ve keyifle. İyi ki varsın Nilay. Sen de öylesin.
İyi ki varsın. Senin kitaplarını, çok şey yaptığın öğreniyoruz. İşleri çok güzel takip ediyoruz ve bize çok şey katıyorsun. Onun için biz de sana çok teşekkür ederiz. Öncelikle dostluğun çok kıymetli. Ne mutlu bize ki yolumuz seninle de birleşti bu süreç içerisinde.
Peynir aşkına işte.
Peynir aşkına.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz. Nilay, çok teşekkürler.